Ayrım 7.
Demek ki geçici olarak kafaları ne kadar meşgul etmiş olursa olsun, iki yıldızın karşılaşması kuramının da bir işe yaramadığı apaçık ortadadır. Bu koşullar altında günümüzde bilim adamları bundan yaklaşık 200 yıl önce Alman düşünürü Immanuel Kant tarafından ortaya atılmış bulunan ve anlaşılmaz bir nedenle göktaşları varsayımı adı verilen bir kurama itibar etmeye başlamışlardır. Bu kuramı burada uzmanlarca tartışıldığı biçimde ele almak ve temel çizgileriyle ortaya koymak istiyoruz. Başka deyişle Kant'tan bu yana özellikle de C.F. von Weizsäcker, Sovyet bilim adamı O.J. Schmidt ve İngiliz Fred Hoyle tarafından bu kurama yapılan eklemeler ve kuramda gerçekleştirilen değişikliklerle birlikte kuramı en temel özellikleriyle tanıtmak istiyoruz. Bu kuramın ötekilerden başlıca farkı, çıkış noktasında yerkürenin tıpkı öteki gezegenler gibi doğrudan doğruya soğuk ve katı bir kütle biçiminde ortaya çıktığı görüşünde yatmaktadır. Yeryüzünün oluşumuna temel teşkil eden maddenin gaz ya da toz partikülleri halinde herhangi olaylar sonucunda güneşten kopup kopmadığı ya da güneşin oluşumuyla aynı zamanda ondan arta kalan maddenin gezegenleri oluşturup oluşturmadığı ya da bu maddenin Sovyet gök fizikçisi Schmidt'in tahmin ettiği gibi evrenin derinliklerinden gelerek güneşin çekimi sonucu onun çevresinde toplanıp toplanmadığı henüz belli değildir. Gerek bu olasılıklardan herhangi birine, gerekse söz konusu kuramın Kant tarafından ortaya atılmış biçimine göre, güneş ve gezegenler aynı zamanda aynı karmakarışık ilk nebuladan doğmuşlardır. Bir kere yerküremizin kimyasal bileşimi, gezegenimizin yüzeyinin yaşamı boyunca hiçbir zaman birkaç yüz derecenin üstünde bir ısıya ulaşmamış olduğuna ilişkin çok kesin kanıtlar sunmaktadır. Öyleyse gaz ve toz yerkürenin çekirdeğini oluşturmuşlardır. Bu gelişmeler sırasında hemen tümüyle hidrojenden oluşan gazın büyük bir bölümü moleküllerin ısı hareketi sonucu ortaya çıkan basit difüzyon yüzünden uzaya dağılmış, geriye kalan ve çok çeşitli elemanlardan oluşan nispeten katı tozun miktarı gittikçe artmaya başlamıştır. Bu gelişmenin sonucunda da toz parçacıklarının rastlantı sonucu birbiriyle karşılaşma ve birbirlerine yapışma olasılığı da alabildiğine artmaktadır. Bu yoldan birkaç büyük blok oluştuktan sonra çekim gücünün etkisi de işin içine karışınca bu süreçte iyice hızlanmıştır. Gezegenlerin oluşma süreci herhalde bundan 5-6 milyar yıl önce sona ermiş olmalı. Tamı tamına ne kadar sürdüğünü kestirebilmek güçtür. Ancak milyonlarca yıllık bir süreden rahatlıkla söz edebiliriz. Ama oluşumun en son aşaması, yani en son oluşan blokların aralarından en büyüğünce çekilip bir araya toplanması, böylece daha sonra yerkürenin çekirdeğinin oluşması aşaması 80-100 bin yıl gibi gökbilim değerlerine göre oldukça kısa sayılacak bir süre içine sığmıştır. Amerikalı gökbilimci Harold Arey'in görüşüne göre gezegenimizin bu en son aşamasının izlerini kendi gözlerimizle ayın yüzeyinde görebiliriz. Arey, aya yapılan ilk uzay uçuşlarından çok önce ay yüzeyindeki kraterlerin dünyamızın oluşumu sırasında açıkta kalan madde parçalarının ay yüzeyine çarpması sonucunda ortaya çıktıkları görüşünü ortaya atmıştı. Bugün artık kraterlerinin büyük bir bölümünün daha önce sanıldığı gibi volkanik kökenli olmayıp kozmik maddenin aya düşmesiyle oluştuklarını biliyoruz. Öte yandan ilk ay uçuşlarından bu yana geçen zaman içinde ay yüzeyindeki taşların yaşlarını belirlemek mümkün olmuştur. O zamana kadar yaklaşık 10 kat daha küçük değerlerle çalışmış olan uzmanların yanılgısı, ay yüzeyinde yatan taş çöplüğünün yaşının dünyamızınkiyle aynı olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte tam bir şaşkınlığa dönüşmüştür. Varsayımı o günlerde şiddetle reddedilen Arey, büyük bir olasılıkla doğru düşünmüştü. C.F. von Weizsäcker, birbirlerinden bağımsız oluşmuş gezegenlerin buna rağmen sonunda aynı yörünge düzleminde, aynı yönde dönmelerinin gerek burgaç gerekse sürtünme hareketinin etkisiyle nasıl mümkün olduğunu alabildiğine güç ve karmaşık bir kuramla anlaşılır kılmayı başarmıştır. Ve son zamanlarda Fred Hoyle, Gezegenlerin sözünü ettiğimiz o aşırı dönme empülsiyonunun sistemimizin daha gaz halindeki ilk aşamasında çok güçlü manyetik alanlar aracılığıyla Güneş tarafından onun dışındaki alanlara nasıl aktarılmış olduğunu gelecekte anlamamızı sağlayacak bir varsayımın başlangıç ilkelerini geliştirmiştir. Bütün bu gerçeklere baktığımızda öyle fazla uzak olmayan bir gelecekte bundan yaklaşık 6 milyar yıl önce Güneş sistemimizin gezegenleriyle birlikte nasıl oluştuğuna ilişkin bir fikir verebilecek, sağlıklı bir düşünce modeli kurabilme umudumuzun var olduğunu herhalde söyleyebiliriz. Ama henüz her şey oluşum halindedir ve gelecekte de büyük sürprizlerle karşılaşmamız hiç de olasılık dışı değildir. Ancak kesin olarak saptanmış bir gerçek varsa o da, gezegenimizin kor halindeki bir başlangıç evresinden doğduğu görüşünden hareket ederek, yeryüzünün başlangıçta yıldızımsı bir dönem geçirmiş olduğunu ileri süren bütün o geçmişteki varsayımların bugün artık çürütülmüş olduklarıdır. Öte yandan bu durumun yeryüzünde çattığımız şu keyif açısından daha kesin söylemek gerekirse dünyanın yaşanabilirliği açısından büyük bir önem taşıdığını göreceğiz. Komşu gezegenlerle karşılaştırıldığında gezegenimizin ayrıcalıklı bir konumda bulunduğu açıktır. Yerküre, Güneş sistemimizdeki en elverişli yere yerleşmiştir. Hani haksızlık etmemek için bu durumun öteki iki komşusu Venüs ve Mars için de geçerli olduğunu söylemek gerekir. Gerçi bu iki gezegenin üstü bizim anlayışımıza göre hiç de öyle rahat sayılmaz. Ne birinde ne ötekinde pahalı, teferruatlı koruma mekanizmaları olmadan kısa bir süre için bile hayatta kalmamız mümkün değildir. Gene de bu gezegenler üzerinde hayatın ilkece hiçbir zaman mümkün olmayacağını ciddi ciddi ileri süremeyiz. Böyle bir yanılgıya düşmemek için yeryüzünde edindiğimiz kıstasların evreni bağlayıcı kıstaslar olmadıklarını göz önünde bulundurmamız yeter. Bize katlanılmaz gelen bir şey, başka türlü yapısı olan bir organizma için uygun ve rahat olmaktan da öteye onun yeğleyeceği bir şey olabilir. Gel gelelim herhangi bir sınır çizgisi tanımadan tümüyle denetimsiz spekülasyonlara dalıp bunların içinde kaybolmak istemiyorsak, hayal gücü için bile bu alanda belirli sınırlar vardır. Örneğin hayatın bize bütünüyle yabancı, alışkanlığımıza ters düşen ve tasarlanamaz bir biçiminin bile madde özümsemesine bağlı olduğunu söylemek kuşkusuz mantıklıdır. Hayatı nasıl tanımlarsak tanımlayalım, o ancak içinde ya da üzerinde sürekli olarak sayısız sürecin ve değişmenin olup bittiği, çok karmaşık inşa edilmiş maddi bir yapının dışa vurma, görünme biçimi olarak düşünülebilir. Böylesine karmaşık bir yapı, gene kendisi gibi karmaşık inşa edilmiş büyük moleküllerin dayanıklılığını gerektirir. Böyle olunca da hayatın var olabilmesi için en azından bir ısı üst limiti vardır. Çünkü çok yüksek ısılarda hayatın dayanağı olan bütün moleküller kendilerini oluşturan atomlara ayrışmakta gecikmezler. Benzer akıl yürütmelere dayanarak hayatın var olabilmesi için bir alt ısı sınırı da türetebiliriz. Hayatın oluşabilmesi için az önce belirttiğimiz gibi sürekli değişme olanağı bulunmalı. Maddenin çeşitli durumları sürekli birbirlerinin yerine geçmelidir. Bu nedenle tasarlayabildiğimiz biçimiyle hayat ayrıştırıcı, çözücü bir madde olarak özellikle kimyasal süreçlerin sürekli olarak gerçekleşebilecekleri bir ortam olarak sıvı suya sımsıkı bağımlıdır. Bir gezegen hayatı taşıyabilmek için ama en başta var edebilmek için en başta suyun hiç değilse zaman zaman söz gelimi belirli mevsimlerde ya da jeolojik gelişme aşamalarında sıvı durumda ortaya çıkabileceği bir ısı ortamı hazırlamak zorundadır. Bu dizide yeniden kurmaya çalıştığımız evrim tarihinin daha sonraki bir yerinde hayatın yeryüzünde nasıl doğmuş olabileceği ve doğuşun doğal mı yoksa doğaüstü yollardan mı geçtiği sorusunu karşımıza koyup tartışacağız. O aşamada hayatın dünyanınkine benzemeyen koşullar altında doğabilme olasılığına değineceğiz. Ancak burada bizim kendi kozmik ana yurdumuzu temsil eden sistemin yeniden modelleştirilmesi söz konusuyken, yalnızca bizim için geçerli olan dünyamıza özgü koşulları, hayatın var olması için gerekli koşullar olarak kabul etme hakkına sahibiz. Oysa hayat için gereken ısı ortamının kabaca suyun donma noktası ile kaynama noktası arasında bir yerde bulunması gerektiğini söyleyebiliriz. Göz önüne alabileceğimiz biricik ısı kaynağı ise sistemin merkezindeki güneş adını verdiğimiz yıldızdır. Bütün öteki belirtilerin yanı sıra yer kabuğundaki fosil kalıntılarının da gösterdiği gibi güneşin ışınlama kapasitesi milyarlarca yıldan bu yana değişmeden kalmış olduğuna göre ısı ortamı herhangi bir gezegen ile güneş arasındaki uzaklığa büyük ölçüde bağlı olduğu gibi aynı zamanda eğer varsa söz konusu gezegenin atmosferinin özelliklerince de belirlenmektedir. Sistemimizin üyelerini ısı koşullarını düşünerek tek tek gözümüzün önüne getirmeye çalışırsak, dünyanın bulunduğu yerin hayat için ne kadar ideal olduğunu kavramakta gecikmeyiz. Gezegenimizin sistem içindeki yerinin bu ayrıcalıklı durumu, hayatın evrende var olma koşullarını araştırırken, burada izlemeye çalıştığımız düşünce çizgisine kuşkuyla bakmamıza yol açmamalı. Çünkü güneş sistemimizin içindeki biricik ya da en azından biricik gelişmiş, yüksek düzeydeki yaşama biçimi olarak artık bir kez var olduğumuza ve yeryüzünde ortaya çıktığımıza göre, bu gezegenin güneş sistemi içindeki konumu ve yeri daha baştan itibaren ayrıcalıklı, tercihli bir yer almak zorundaydı. Yoksa başka bir gezegenin üstünde gelişmiş olurduk ya da ne bileyim, bu hayat denen olayın üzerinde akıl yürütebilecek duruma hiçbir zaman gelemezdik. Kısa incelememize sistemin en içinde kalan ve Güneş'e en yakın gezegen Merkür'le başlayalım. Merkür Güneş'ten ortalama 58 milyon kilometre uzaklıktaki bir yörünge üzerinde hareket eder. Karşılaştıracak olursak, biz Güneş'ten Merkür'ün 3 katı, yaklaşık 150 milyon kilometre uzaklıktaki bir yörünge üzerinde yer almaktayız. Böyle olunca Merkür'ün Güneş'e bakan yüzündeki ısı da o ölçüde yüksektir. Bu ısı 300 ile 400 santigrat arasındadır. Yetmiyormuş gibi bu gezegen çok küçük olduğundan ısı iniş çıkışlarını dengeleyecek bir atmosferi çevresinde tutamaz. Böyle olunca da karanlık yüzündeki ısı eksi 120 dereceye kadar düşer. Böylesine barbarca ısı değişikliklerine bugünkü uzay elbiselerini giymiş bir astronotun bile dayanması düşünülemez. Bizim iç komşu gezegenimiz Venüs'te de en azından 400 hatta belki de 500 dereceyi aşan bir sıcaklık söz konusudur. Venüs Güneş'ten 100 milyon kilometreden biraz fazla bir uzaklıkta olmasına karşın 100 atmosferlik bir basınçla Venüs yüzeyine binen yoğun mu yoğun bir atmosferden ötürü Güneş ısısı bu gezegende iyice artmaktadır. Ancak 327,5 derecede eriyen kurşun bile Venüs yüzeyinde su gibi akar. Bu koşullar altında ömrümüz Venüs'e yapılacak insanlı bir inişi görmeye elbette yetmeyecektir. Böyle bir gezi yakın gelecekte de pek akla yatkın görünmemektedir. Bu aşırı uç koşulların egemen olduğu ortamda robotlar gerçekten de en iyi donanımlı insandan çok daha iyi araştırmalar yapma şansına sahiptirler. Venüs'e inmeyi göze almış bir insan, sıcağa karşı izole edilmiş öylesine kalın bir zırhın içine girmek zorunda kalacaktır ki, gezegenin yabancı çevresini ve ortamını ancak yapay duyu organları aracılığıyla, yani ancak dolaylı yollardan inceleyebilecektir. Hal böyle olunca gerekli donanımlarla inşa edilmiş bir sondaj robotunun haber sistemi aracılığıyla da herhangi bir kısıtlamaya yer vermeksizin en az o kadar sağlıklı incelemeler gerçekleştirmek mümkündür. Öyleyse herhangi bir insanın Venüs'e ayak basmasını gerektirecek akla yatkın bir neden bulmak güçtür. Cehennemi andıran ortamına karşın, bu ortamda alıştığımız biçimde hayatın doğma olasılığını ve olanağını düşündüğümüzde, özellikle Venüs'ü hayata düşman ya da üzerinde hayatın oluşmasına hiçbir zaman olanak vermeyecek gezegenler kategorisine kesinlikle sokamayız. İleride göreceğimiz gibi, herhalde bizim gezegenimizde başlangıç evresinde Venüs'ünkine çok benzeyen bir gelişme durumu geçirmişti. Bu nedenle bazı olgular Venüs'ün aynı zamanda embriyo aşamasında hayat taşıyan bir gezegen olarak görülmesini gerektirmektedir. Gelişmenin aksamadan yürüyeceğini varsayarsak, Venüs de önümüzdeki 1-2 milyar yıl içinde organik hayatın ortaya çıkıp gelişmesinin mümkün olduğu kehanetini rahatlıkla ortaya atabiliriz. Bunun oldukça uzun bir zaman olduğuna şüphe yok. Öte yandan Venüs'ün şu anda içinde bulunduğu aşamada var olması muhtemelen bir ön biyolojik sistemin dıştan gelecek biyolojik kirlenmelerle kolayca bozulması olasılığı oldukça büyüktür. Bu bakımdan Venüs üzerine olağanüstü meraklı ve içi içine sığmayan bir ırkın yerleştiği bir gezegenin hemen burnunun dibinde bulunma şanssızlığıyla karşı karşıyadır. Bütün bu nedenler göz önünde bulundurulduğunda Venüs yüzeyindeki muhtemel gelişmelerin gerçekleşmeleri için gerekli çok uzun zaman süresi içinde herhangi bir etkiyle rahatsız edilmeden yol almaları olasılığının ne kadar küçük olduğu ortadadır. Bu gezegenin kuramsal olarak belirlenen o muhtemel hedefine ulaşmazdan çok önce yeryüzünden kalkan uzay sondajları, araştırma robotları ve dış biyolojik deneyler yüzünden bir tür kozmik kenefe dönüştürülme tehlikesi vardır. En dış komşumuz Mars'ın Güneş'e uzaklığı ortalama 228 milyon kilometredir. Bu komşumuzun yüzeyinde ısı ekvatorda +25 derece ile -70 derece arasında oynar. Öteki iki komşumuzunki ile karşılaştırıldığında bu ısılar öyle pek katlanılmaz gibi gelmiyor insana. Gerçi Mars atmosferi aşırı incedir ve atmosferin basıncı, yeryüzündeki 30-40 kilometre yükseklikte ölçülen basınca karşılık gelecek kadar düşüktür. Dağcıların daha 4 kilometre yükseklikte oksijen maskesi takmadan edemediklerini anımsatalım. Mars atmosferinin hemen hemen yok denecek kadar az oksijen içerdiği, bunun yerine karbondioksitin ve muhtemelen azotun bütün atmosferi oluşturduğu gerçeğini bir an için bir yana bıraksak bile, sırf bu düşük basınç yüzünden bu gezegenin yüzeyinde soluk almamız mümkün değildir. Bütün bu olumsuzluklara karşın bu gezegen üzerindeki koşullar, insanların birkaç kez ayak bastıkları ve üzerinde bedenen çalıştıkları bir gök cismi olan ayın koşulları kadar aşırı olumsuz bir özellik göstermemektedirler. Dolayısıyla koşullar ne olursa olsun, Mars üzerinde de karmaşık uzay elbiselerinin yanı sıra kapalı iklim ve hava sistemlerinin yardımıyla araştırmalar yapmak amacıyla geçici bir süre kalmak elbette mümkündür. Bütün bu gerçeklere bakıp da orada herhangi bir yerde tamamen gezegenin koşullarına özgü Marslı yaşama biçimlerinin oluşmuş olabileceği gerçeğini dışlayamayız. Biz uzun mu uzun bir biyolojik gelişme süreci sonucunda burada, yeryüzünde geçerli yaşama koşullarına öylesine bir uyum göstermişizdir ki, bu koşullardan en küçük bir sapmayı bile daha baştan herhangi bir hayatın olabilme imkanının engellenmesi olarak yorumlama eğilimimiz ağır basar. Bu tutumumuz alışkanlıkların haklı kıldığı ama aslında bizi yanlışa götürebilecek bir ön yargıdan başka bir şey değildir. İlk insansız sondaj aygıtları gezegene inip otomatik zemin incelemelerinin sonuçlarını dünyaya ilettiklerinde ya da geri dönerek toprak örneklerini dünyaya taşıdıklarında Mars'ta hayat olup olmadığında herhalde anlayacağız. Birçok kimse Mars toprağından alınmış bir örneğin incelenmesinin Mars'a özgü yaşama biçiminin varlığına ilişkin belirtiler toplayabilme bakımından yeterli bir yöntem olduğunu bir türlü kavrayamadığı için bu konuda bir iki açıklama yapmakta yarar var. Öğrendiklerimiz bize hiçbir organizma türünün kendi başına ötekilerden yalıtılmış doğamayacağını, doğsa bile yaşama şansı bulunmayacağını göstermiştir. Her bir organizma çok yönlü madde özümseme süreçlerine katılmadan edememekte ve her defasında yeniden var olup yok olmaktadır. Ama gene de içinde var olduğu yaşama mekanının dengeli kalması ve o organizmaya gerekli ve aynı yaşama koşullarını sürekli olarak sunması şarttır. Bu da ancak durmadan yeni besinlerin üretilmesine, ölmüş biyolojik varlıkların organik maddelerinin parçalanarak kendilerini oluşturan temel maddelere ayrıştırıldıktan sonra yeni varlıkların kurulması için hazır edilmesine olanak verecek büyük dolaşımların oluşmasına bağlıdır. Bu türden madde dolaşımlarının karmaşık zincirlerinin ayakta durabilmeleri, sayısı neredeyse belirsiz bir canlı türü çeşidinin varlığını şart koşar. Yeryüzünde bu dolaşımın zinciri bitkilerden başlayarak parçalayıcı bakteriler üzerinden geçer, yeraltına uyum sağlayıp oradaki hayata göre özellikler edinmiş hayvansal bitkilerden ve otoburlardan öteye, pratikte herhangi bir boşluk bırakmaksızın yaşamaya elverişli mekanın en ücra köşelerine kadar uzanır. İşte bu bakımdan eğer Mars'ta bizim bildiğimiz canlıların hayatlarını düzenleyen türden biyolojik yasalara ucundan da olsa bağlı bir hayat varsa, Mars toprağının elverişli bir yerinden alınmış herhangi bir örnek, en azından mikroorganizmaların yaşadıklarını kanıtlamaya yetecektir. Mikroorganizmaların kendileri de kendi çevrelerindeki biyolojik dolaşımların varlığına muhtaç olduklarından, toprak örneğinin incelenmesiyle ortaya çıkacak olumlu bir sonuç, Mars'ı başka yöntemlerle daha dikkatli ve ayrıntılı incelediğimizde bazı sürprizlerle karşılaşmaya hazır olmamız anlamına da gelecektir. Tersine olumsuz bir inceleme sonucu elde etmemizde son sözü söylememiz için hiç de yeterli bir kanıt oluşturmayacaktır. Çünkü bize ne kadar tasarlanmaz gelirse gelsin, Mars'ta bizdekinden farklı yasalara uygun canlıların ortaya çıkmış olabilecekleri olasılığını kimse inkar edemez. Bu durumda bu canlıların Mars toprağında bizce kabul edilebilecek izler bırakmış olmaları bile gerekmez. Aklımıza gelebilecek en zekice yanıtlarla bile hiçbir karşılık bulamadığımız bir soru, bugüne kadar bildiğimiz biyoloji biçiminin mümkün olan biricik biçim mi olduğu, yoksa bu biyolojinin sadece bizim dünyamızda geçerli özel bir durumu mu yansıttığı sorusudur. İşte bu sorunun henüz verilmemiş yanıtı bile önümüzdeki Mars gezilerini eşsiz bir bilim ve düşünce serüvenine dönüştürmeye yetecektir. Güvenilir bir yanıtı, önümüzdeki 10 yıl içinde öngörülen insanlı Mars uçuşları vereceklerdir. Bugüne kadar gerçekleştirilen Mars incelemelerinden yollanan fotoğraflarda herhangi bir hayat izine rastlanmamış olması hiçbir anlam taşımamaktadır. Bu konuda birçok kimse Nimbus'tan, Tiros'tan ve öteki hava durumu tespit uydularından gelen yeryüzü fotoğraflarına bir örnek olarak dikkati çekmiştir. Uygarlığımız bu gezegenin üzerini neredeyse daha fazlası mümkün olmayacak biçimde değiştirdiği ve bir insan müdahalesi her yerde kendini gösterdiği halde uydulardan çekilmiş ve dünyamızı uzaydan gösteren binlerce fotoğraf arasında hani işi iyi bilen bir uzmanın bile değerlendirmesi sonucunda yeryüzünde insanların yaşadığı sonucunu çıkarmasına olanak tanıyacak fotoğraf sayısı iki elin on parmağını geçmez. Güneş sisteminde bizim gezegenimiz dışında gelecekte hayatın nerede var olabileceği sorusunu önümüze koyarsak, bu soruya şu anda verebileceğimiz aklı başında iki yanıt vardır. Tasarlanması güç bir uzaklıktaki gelecekte, belki Venüs'te ve çok küçük bir olasılıkla şu anda herhangi bir biçimde Mars'ta. Çünkü Mars'ı gerilerde bırakıp Jüpiter'e kadar uzandığımızda, Güneş'ten 770 milyon kilometreden daha uzak bu gezegende egemen koşullar artık öylesine aşırıdırlar ki, aklımızın ucuna gelebilecek en değişik biçimdeki hayatın bile varlığına olanak yoktur. Gezegenlerin bu en büyüğü, gözlem aygıtlarımızın delemeyeceği kalınlıkta bir atmosferle kuşatılmıştır. Bu atmosfer tabakasının en dış katmanları eksi 120 derecedir ve herhalde neredeyse tümüyle donmuş amonyak ve metandan oluşmuştur. Ondan sonra gelen Uranüs, Neptün ve Plüton gezegenleri içinde söylenecek şey aynıdır. Örneğin bunlardan sonuncusu olan Plüton, Güneş'ten aşağı yukarı 6 milyar kilometre uzaklıktadır ve oradan bakıldığında Güneş ancak aydınlık herhangi bir yıldız gibi parlayıp duracaktır. İşte 3 numaralı yerde yani Merkür ve Venüs'ten sonra tam ortadan ölçüldüğünde oluşmakta olan gezegen sisteminin ağırlık noktasından elverişli çok uygun bir uzaklık olan 150 milyonuncu kilometrede, bundan yaklaşık 5-6 milyar yıl önce uzay tozu kütlelerinden bugün üzerinde yaşadığımız gezegen doğdu. Varoluşunun ilk aşamasında bugünkünden birkaç kat büyük, gevşek dokulu bir toptu. Gittikçe artan ağırlığı yavaş yavaş büzülüp topaklaşmasına ve kütlesinin yoğunlaşmasına yol açmakla kalmadı, artan basınç, başlangıçta karma karışık kütle yığınlarının içerdiği radyoaktif elementlerin bu rastlantısal katkısının da etkisiyle büyük bir ısınmaya yol açtı.